Bugün sizleri Luka 18'e götüreceğim. Luka 18. bölüme götürmek istiyorum. Luka 18. bölüm. 35. ayette yer alan bir körün gözlerini nasıl açıldığını ve körleri, o körün gözü açıldıktan sonra o adamın tutumu, davranışı, aslında her birimizin, kurtulmuş olan her bir canın hayatında, davranışlarında olması gereken davranışları o kadar güzel sıralıyor ki, onun için bu 35'ten 43'e kadar olan kesimi sizlere okumak istiyorum öncelikle. Sonra da içeriğini birlikte anlamaya çalışacağız. İsa Mesih, sayfa 1316, Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca ne oluyor diye sordu. Ona Nasıralı İsa geçiyor dediler. O da ey Davut oğlu İsa, halime acı diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istediler. Ama o ey Davut oğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İsa durup adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa ona senin için ne yapmamı istiyorsun diye sordu. O da ya Rab dedi, gözlerim görsün. Gözlerim görsün. İsa gözlerin görsün dedi. İmanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk diyor Tanrı'ya övgüler sundular. Adam karanlıktan ışığa kavuşunca büyük bir sevinçle İsa'nın ardından gitti ve İsa'nın ardından gitmesi, onu izlemesi birçoklarına bereket oldu. Birçoklarına bereket oldu sevgili kardeşler. Şimdi İsa Mesih Celile ve Samiriye kentlerini ne yapıyor? Geride bırakıyor ve Kudüs'e doğru yol alırken Eriha'ya yaklaşıyor ve Eriha'ya yaklaşırken yolda dilenen, yol kenarında dilenen bir dilenciyi orada görüyor. Ama dikkat edin, Rabbimiz daha henüz Eriha'ya girmiş değil. Ancak kentin girişine yakın bir yerde dilenciyle karşılaşıyor. Dilenciler doğal olaraktan en uygun olan yerin şehrin girişi olduğunu biliyorlardı. Biliyorsunuz şehir girişleri çok işlek olduğu için, çok insanların girip çıktığı için şehir girişinde yol kenarına dizilirler o dönemde ve orada geçenlerden yaşamlarını devam ettirebilecek parayı dilenirlerdi bu insanlar. İşlek olduğu için şehrin giriş kapısı. Rabbimiz değerli kardeşler Eriha kentinde yaşanmış olan tüm olaylar sonrasında son kez, dikkat edin, son kez olmak üzere fısıh kutlamasına katılacak ve tek ve son kez olmak üzere kusursuz olan Tanrı kuzusu o acımasız çarmıhta hayatını feda edecekti. Bu olay öncesi, yani ölümden dirileceğiyle ilgili, yani bu olay daha, bu kör olayı daha yaşanmadan önce ölüp dirileceğiyle ilgili bu önemli gerçeği öğrencilerine üçüncü kez konuşmuştu. Şu şekilde konuşmuştu. Aynı bölüm, 8. bölümün 31 ve 33. ayetlerine bakarsanız, orada öğrencilerine şöyle dedi, üçüncü kez. Dedi ki, şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. 8. bölüm 31 ve 33. ayetler arasında. O diğer uluslara teslim edilecek, onunla alay edecekler, ona hakaret edecekler, üzerine tükürecekler, onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecektir. Düşünün, Rabbimiz daha henüz bunları yaşamadan önce ileriyi görerekten, ne amaçla geldiği belliydi zaten, ileriyi görerekten kamçılacağını, yüzüne tüküreceğini, çarmıhta acı çekeceğini ve öleceğini, ama ölümün, o düşman olan, en büyük düşman olan ölümün avını elinde tutamayacağını ve üçüncü gün görkemle ölümden dirileceğini açıkça beyan etmişti Rabbimiz. Eriha kenti ya da diğer adıyla Şeria, Ürdün nehrinin yaklaşık 8-10 kilometre batısında bulunan bir kenti, Eriha kenti. Bu tesniye ya da yasanın tekrarı olarak bilinen kitaba baktığımız zaman, orada 34. bölümün 3. ayetinde bu kent hurma kenti olarak geçiyor. Hurma kenti olaraktan geçiyor. Bugün bile gerçekten İsrail hurmasının tadı diğer hurmalardan çok daha farklı. Fiyatı birazcık pahalı ama lezzeti çok aşırı derecede fazla. Şimdi yaşanmış olan bu mucizenin başında da söylediğim gibi Tanrı'yla olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini ve bu ilişkinin nasıl devam etmesi gerektiğini açıklayan bir bölüm, bir kesim olduğunu size tekrar ifade etmek isterim sevgili kardeşler. Şimdi bizler fiziksel olaraktan kör olmayabiliriz. Yani fiziki olaraktan görüyor olan insanlar olabiliriz. Ama değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı, boğuştuğumuz, mücadele ettiğimiz durumlardan dolayı, "Ya Rab, halime acı" diye bağıran kişiler durumunda da olabiliriz. Acaba kaç kez "Ya Rab bana acı, Ya Rab elini bana uzat, bana merhamet et" diye hangimiz acaba dualar aracılığıyla Rab Tanrı'ya seslenmedik ki? Hangimizin Tanrı'nın acımasına, merhametine gereksinimi yok, ihtiyacı yok ki değerli kardeşler? Onun için buradaki ilkeleri birlikte anlamaya çalışacağız. Adım adım, yavaş yavaş giderekten. Şimdi burada bu kişinin sadece kör olmadığını, aynı zamanda da bir dilenci olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bu aslında çok önemli bana göre. Bunu biraz öne çıkartmak istiyorum. Adam kördü ama aynı zamanda da dilenciydi. Bu ruhsal kapsamda biz bunu düşündüğümüz zaman, hakikaten de değerli kardeşler, ruhsal gerçeklere kör ve aynı zamanda da kendi başımıza bir takım çözümler getirebilecek ya da çevremizin bir takım çözümler getirebilecek yeterlikte olmadığını, ne kadar yetersiz olduğumuzu açıklayan iki ifade. Aslında ruhsal kapsamda körüz, tanrısal gerçekleri kavrar nitelikte değiliz. İkincisi de ruhsal kapsamda aslında çaresiziz. Yani güçten yoksun, dilenci konumundayız aslında. Yani kendi ihtiyaçlarımıza çözüm getirebilecek durumda değiliz buradaki dilenci gibi değerli kardeşler. Onun için Pavlos aslında çok güzel söylüyor bizim bu durumumuzun temel kaynağını. Romalılar 3:23'te diyor ki, dikkat edin, herkes günah işledi diyor. ve Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı. Demek ki Allah'ın yüceliğinden bizi yoksun bırakan, uzaksa nedir? Günahlarımızdır. Neden ben yalan söylüyorum? Neden ben yalan söylemek istememe rağmen yalan söylüyorum? Ya da hoşumuza gitmeyen kişinin arkasından bıdı bıdı yapıp dedikodu yapıyorum? Neden bir kişiyi kıskanıyorum? Ya da bir kişi yükseldiği zaman neden kendimi daha fazla öne çıkarma ihtiyacı duyuyorum? Yani bizim doğal olan, günahlı olan benliğimizden dolayı. Yani ben günah işlediğim için günahlı değilim. Ama günahlı bir mayaya sahip olduğum için, bozuk bir yapıya sahip olduğum için günah işliyorum, yalan söylüyorum, acımasız bir şekilde davranıyorum sevgili kardeşler. Onun için bakın haberci Pavlos, bakınız haberci Pavlos 7. bölümde. Romalılar 7. bölüm 18. ayette diyor ki içimde, aynı beni ifade ediyor. İçimde iyiyi yapmaya istek var ama diyor ki güç yok. Şimdi şöyle düşün Hatice. Amacımız, hedefimiz iyiyi yapmak değil mi? Eminim ki en iyisini yapma gayreti içerisindesin. Ama istediğin gibi oluyor mu? En iyisini yapmaya çalışırken o istek var ama onu yapma arzusu hangi oranda? Aynı şey benim için geçerli. Hakikaten en iyisini yapma gayreti içerisindeyim ama gücüm yok. Yapacak yeterlikte değilim. Yani aslında ruhsal kapsamda bu dilenciden, bu kör olan dilenciden farkım yok değerli kardeşler. Bunu öncelikle görmemiz, anlamamız gerekiyor. Buradaki kalabalık, yani İsa'nın ardından giden bu kalabalık ya da orada oluşan o kalabalık da bizim çevremizi simgeliyor. O kalabalığın bugüne kadar o dilenciye bir çözüm getiremediği gibi çevremizdeki insanlar da bizim içinde bulunduğumuz duruma çözüm getirebilmesi mümkün değil. Birinin elini uzatması gerekiyor bize. Elimizden tutulması gerekiyor değerli kardeşler. Bu da işte hayatını bizim için feda eden Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Onun için toplumda o dönemde dilenciler çok alt seviyelerde toplum tarafından dışlanmış, böyle atılmış, itilmiş, kakılmış durumda insanlardı o dönemde değerli kardeşler. Çünkü günümüze baktığımız zaman, günümüzdeki bu durumda olan insanlara baktığımız zaman içinde bulundukları olanaklardan dolayı aslında ne yapıyorlar? Çok daha iyi noktalarda ama sanat alanında ama müzik alanında çok harika bir şekilde onlara sağlanan olanaklardan dolayı harika bir şekilde ben de varım diyebiliyor bu insanlar günümüzde. Doğru mu? Yani Aşık Veysel bunun en güzel örneğidir. Ya da Amerikalıların meşhur caz ustası var. Ray Charles. O da kördü. Ha? Jim? Tabii Jimi Hendrix. Tabii o da çok meşhur. Çok doğru. Haklısın. Yani baktığımız zaman günümüzde bu körlere sağlanan olanaklardan dolayı bu insanlar ya ben de varım. Yani biz dün Hasan Sız'ı çok güzel çalıyordu. Aşık Veysel'den çalıyordu. Bunu yürekten söylüyorum. Hiç abartmıyorum burada. Aldı beni götürdü geçmişe. Adamın o sözlerini okumanızı isterim. O sözlerin içerisinde hayatı o kadar güzel özetliyor. İki kapılı bir han diyor. Dünyamızı açıklıyor. İki kapılı bir han. Birinden giriyoruz, birinden çıkıp gidiyoruz. Yani hayat bu kadar kısa. Ama bakın, evet, birinden girip birinden çıkıp gidiyoruz. Asıl önemli olan öleceğimiz değil. Asıl önemli olan nasıl öleceğimiz de değil. Belki uçak düşecek öleceğim, belki araba kazasında öleceğim, belki hastalıktan öleceğim. Bu da hiç önemli değil. Ama asıl önemli olan öldükten sonra nereye gideceğim çok önemli. Bunu biliyor olmak işte en büyük ayrıcalıktır. Doğru mu Ayşe? Bunu biliyor olmak çok büyük bir ayrıcalık. Ben diyorum ki hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa, hiçbir şey. Şunu düşünün. Öldükten sonra Rab Tanrım'la beraber baş başa sonsuza dek yaşayacağım. Ben bundan daha büyük bir güvence göremiyorum değerli kardeşler. Onun için bu insanlar gerçekten de çok zavallı durumda insanlardı. Ama günümüzde daha da farklı bir konumda olabiliyorlar bu tür insanlar, kör olan insanlar. Ama bu adamda çok güzel bir şey vardı. Ben yani pratik birazcık düşündüğüm zaman bu adam o gün evde kalmayı tercih etseydi, hani bazen bizler de sakın yanlış anlaşılmasın ama ben bunu arada bir dile getiriyorum burada. Bir takım nedenlerden dolayı kiliseye gelmekten geri duruyoruz. Yani bir şeyler araya giriyor değil mi? Ve aslında kiliseye gelmemekle ya da kilise gibi bir takım önemli seminerlere, kutsal kitap seminerlerine ya da ne bileyim toplantılarına katılmamakla aslında ne kadar büyük, değerli zenginliği kaçırdığımızın farkında değiliz. Bakın bu adam eğer evinde kalsaydı belki ömür boyu kör kalacaktı. Ama fırsatı değerlendirdi ve kurtuluş yönünde ne kadar adamın istekli olduğunu, gayret içerisinde olduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Bu adam fiziksel anlamda görmüyordu ama biliyorsunuz körlerin çok önemli bazı özellikleri olduğunu herhalde bilmeyenimiz yok. Biliyorsunuz ben bir iki kör yakınım var. Benim kulağımdan çok daha hassaslar. Yani onlar kör. Fiziken kimseyi görmüyorlar ama kulakları o kadar duyarlı ki yani benden çok daha net bir şekilde işittiklerini harika bir şekilde farklı işitiyorlar. Benim işittiğimden daha farklı işitiyorlar. Çünkü daha farklı gördükleri için ve daha farklı bir şekilde yorumluyorlar değerli kardeşler. 36. ayette tıpkı okuduğumuz gibi 36. ayette nasıl okuduk? Aynı orada okuduğumuz gibi kalabalığın çıkarmış olduğu sesten adam anlıyor ki ya bugün aslında her zaman olduğu gibi bir ses değil, bir farklı bir ses. Adam kör. İsa'yı görmüyor ama sesi duyuyor sadece. Dikkat edin. Ses duyuyor sadece. Ya diyor ki mutlaka burada bir şeyler var. Bir şeyler oluyor. Adam olağan dışı bir şekilde bir takım şeylerin olmakta olduğunu fark ediyor ve soruyor. Ne oluyor diyor. Ne oluyor? Hemen kalabalıkta olanlar diyor ki Nasrallah İsa geçiyor diyor. Şimdi ben size şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu dilenci mutlaka ve mutlaka İsa Mesih hakkında bir takım şeyleri duymuş olmalıydı diye düşünüyorum. Yani sağırları, gözü kör olanları, sakatları şifa verdiğini mutlaka duymuş olmalıydı. Sağlıklarına kavuşturduğunu bilmiş olmalıydı değerli kardeşler. Onun için bu kişi sadece duydu. Fiziken görmedi. Ama sadece belki birileri anlattı. Belki birisi ona katılmış olduğu, tapınakta katılmış olduğu Tanrı sözünü duyduktan sonra oradaki gerçekleri belki anlattı. Bir şekilde birileri buna bu gerçeği aktarmış olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki güzel olan nokta ne? Adam görmedi ama sadece duydu. Demek ki duymak, sadece duymak adam için yeterliydi değerli kardeşler. Demek ki yaşanmış olan bütün mucizeleri, yani adam gözleriyle illa da İsa'nın adamı ayağa kaldırıp yürüttüğünü, ölü olan Lazar'ı hayata geçirdiğini, ne bileyim kulağa sağır olan insanlara şifa verdiğini illa da görmesi gerekmiyordu. Adam bunları sadece duydu. Duymak adam için yeterliydi. Ben bunu düşündüğüm zaman aslında duymak çok önemli. Bakın yine haberci Pavlos bize çok güzel söylüyor 10. bölümde Romalılar 10:17'de. Romalılar 10:17'de diyor ki iman haberi duymakla olur diyor. Bakın İman nasıl gerçekleşiyor? Haberi duymakla. Hepimiz öyle oldu. İyi haberi duymak, o duymanın sonucunda verdiğimiz reaksiyon sonucunda ne yaptık? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olaraktan kabul ettik. Demek ki duymak hangi yolla olursa olsun, duyma olayı, hangi yolla olmuş olursa olsun, sözü almak, içimize almak anlamına geliyor. Ama duymanın sadece kulaklarla sınırlı olmadığını da bilmek gerekiyor. Yani duymak sadece kulaklarla sınırlı değil sevgili kardeşler. Aynı zamanda da yaşamı değiştirecek güce sahip olduğuna da inanmamız gerekiyor. Yani duyduk ama iman da gerekiyor. Duymak yeterli değil. Evet bu doğrudur. Bunun bu gücü var. Bu bunu yapar. Gerçeğini de kabul etmek, iman etmek gerekiyor. Sadece duymak yeterli değil değerli kardeşler. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Aksi halde bu adam eğer söylenenleri sadece duyup da iman etmemiş olsaydı, inanmamış olsaydı, ben yürekten inanıyorum ki kalkıp orada "Ya Rab, halime acı" diye dudaklarından o ifade dökülmezdi. İnanmasaydı. Bu adam inandı, evet İsa Mesih denen kişi bana da şifa verebilir yeterlilikte. Bana da şifa verebilecek güçte. Ve nasıl bakın ikinci bir beşteydugun diyoruz ya onay aslında. Nasıl bağırıyor? Çok önemli bu. Ey Davutoğlu İsa diyor. Bu çok önemli bir ünvan. Yani Davutoğlu İsa, Davutoğlu ünvanı aslında eski antlaşma peygamberlerine baktığımız zaman onun sadece gelecek olan kurtarıcı İsa Mesih olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani İsa Mesih için ayrılmış özel bir ünvandı Davutoğlu İsa ünvanı. Değerli kardeşler. Onun için bu kişi eski antlaşma peygamberleri aracılığıyla kutsal kitaba aktarılan bu gerçekleri bu kişi kesinlikle duymuş olmalıydı. Aksi takdirde kurtarıcı Mesih'e özgü olan bu ünvanı kesinlikle bu adam kullanmazdı. Kesinlikle kullanmazdı. Ama şimdi belki hatırlarsanız Yuhanna 7. bölüme baktığımız zaman Yahudiler arasında İsa kimdir diye tartışma içerisine girmişlerdi. Yuhanna 7. bölüm 42. ayette. Orada bu 42. ayette 7:42'de diyor ki Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem köyünden gelecek. Dikkat edebiliyor musunuz? Yani önceden, çok daha önceden bildirilen gerçeklerdi bunlar. Onun için İsa Mesih'in kendisi de biliyorsunuz Havra'ya gitmişti. Hatırlayın. Hatta Luka kesimine çalışırken bunu özellikle üzerinde çok durmuştum. Orada ne yaptı? Kalktı. Yeşaya kitabından bir bölüm okudu İsa. Ve hangi bölümü seçti? Luka 4. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bunu görüyoruz. Luka 4, 18 ve 19. ayetler. Diyor ki Rabbin ruhu üzerindedir. İsa kalkıyor tapınakta. Eline alıyor tomarı ve oradan okumaya başlıyor. Rabbin ruhu üzerindedir okuduktan sonra. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için beni gönderdi. Demek ki bu kişi bu önemli gerçeği biliyor olması gerekiyordu. Bu kadar açık ve net değerli kardeşler. Onun için burada tekrar altını çizmekte yarar görüyorum. Neye inanıyorsan, neye iman ediyorsan aslında inandığın, iman ettiğin o gerçek doğrultusunda hareket etmek demektir aslında iman etmek değerli kardeşler. Neye iman ediyorsan, neye inanıyorsan o gerçekler doğrultusunda o ilkelere bağlı kalarak inancın ne ise, iman ettiğin ne ise ona bağlı kalaraktan hayatını o yönde sürdürmekte. Şimdi biz iman ettiğimizi söylüyorsak, Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizi söylüyorsak, o zaman bizler de onun yürüdüğü yolda yürümek zorundayız, kutsal kitabın söylediği gibi. Onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atmakla sorumluyuz değerli kardeşler. Onun için hiçbirimiz İsa Mesih'i bu adam gibi, değil mi, fiziksel olaraktan görmüş kişiler değiliz. Ama iman etmiş, iman eden kişiler olarak İsa hakkında duymuş ve bunun sonucunda da iman etmiş kişileriz. Demek ki sadece bir şekilde duyduğun gerçeklere inanmak değil, tüm yaşamına ona güvenmek ve yaşamını ona teslim etmektir. Aslında iman bu. Yani İsa hakkında çok şey duymuş olabilirsin. İsa iyi bir peygamberdi. İsa şöyle yaptı. İsa bunu yaptı. İsa'da da yanlış bir şey yoktu. Demek farklı bir olay. Ama oradaki o gerçekleri benimseyip kabul edip ona teslim olmak, ki ben bunu her zaman şöyle ifade ediyorum. Lokomotif düşünün, tren lokomotifini. Bir de vagonları düşünün. Vagonlar bizleriz. Vagonlar bizleriz. Lokomotif Tanrı'nın kendisi. Eğer iman ettiğini söylüyorsan Rabbi İsa Mesih'e, o vagonların o lokomotife bağlanması gerekiyor. Lokomotif nereye giderse vagonlar da o yönde hareket ediyor. Yani inanmak ile iman etmek farklı şeyler. İnanabilirsin, yani düşüncede İsa'nın çok iyi bir insan olduğunu, onun iyi bir peygamber olduğunu, birçok mucizeler yaptığını söyleyebilirsin ama bu yeterli değil. Onu benimsemek, kabul etmek ve yeniden doğmak gerekiyor. Ben de İsa'yı iyi bir peygamber olduktan biliyordum. Ve gerçekten de dünyamıza geldi. Tüm insanlığın günahları için hayatını feda etti. Ölümde kalmadı. Üçüncü gün ölümden dirildi. Bu gerçekleri kabul ediyorum. Ama bu yeterli değil. Ben şunu da açıkça söylüyorum ve söyleyebiliyorum. Ölümden dirilmiş olan İsa Mesih benim içimde yaşıyor. Olan bu. İsa Mesih içinde yaşıyor mu? İsa Mesih eğer kutsal ruhu aracılığıyla içinde yaşıyorsa, o zaman o inandığın kişi yönünde hayatını sürdürmeye devam etmek zorundasın. Onunla birlikte yürümek zorundasın sevgili kardeşler. Onun için dirilmiş olan içinde yaşıyor diyebiliyorsan ne mutlu sana. Değerli kardeşler, onun için Tanrı her zaman insanların kendisine gelerek kurtulmasını özlemle bekliyor. Zihin ve yüreklerimizin gerçek ışığa kavuşması için ne gerekiyorsa Rab Tanrı onu yapma gayreti içerisinde sevgili kardeşler. Bakın gerçekten 2. Petrus 3.9'da o kadar güzel söylüyor ki, diyor ki 2. Petrus 3.9'da Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Neden sabrediyor? Niye Tanrı sabırla bekliyor yarattığı canın kendisine dönmesini? Niye bekliyor? Bakın diyor ki ayet devam ediyor. Çünkü diyor, bu söz çok önemli. Çünkü diyor, kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini özlemle bekliyor. Özlemle bekliyor. Bizim kilisemizin bir ayeti var. Bilen var mı onu? 2. Timoteos değil mi? 1. Timoteos mu 2. Timoteos? 2-4 ne diyor? Onu ezberleyin ya. O ayetleri ezberleyin. Değerli kardeşler, o ayet kesinlikle ezberlenmesi lazım. Yok. Yok. Yok. Yani orada aslında bizim kilisemizin amacının ne olduğu açıklanıyor. Çok kısa, çok basit ayet. Ne diyor orada? Tanrı ne istiyor? Ne istiyor? Söyleyin ya. Sizden duyalım birazcık. Herkesin kurtulmasını istiyor. Değil mi? Kurtulmasını özlemle bekliyor. Evet. gerçeğin bilincine, yani kurtuluş gerçeğine erişmesini bekliyor Tanrı. Değerli kardeşler, herkesin kurtulmasını istiyor. Tanrı sanma ki diyor Hezekiel peygamber, Tanrı kötü kişinin ölümünden zevk alır. Hayır diyor. Kötü kişinin kötü yolundan dönüp yaşamasından zevk alırım diyor. Hezekiel peygamber söylüyor bunu. Demek ki Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Türk'ün de, Yugoslav'ın da, değil mi? Çerkez'in de, ne bileyim Alman'ın da, herkesin, tüm ulusların kurtulmasını istiyor. Ama değerli kardeşler, nasıl yapacak bunu? Değişik değişik yollarla Rab bizi kullanarak. Değerli kardeşler, Rab sizleri kullanarak bunu yapacak. Kurtulmamış canlara sizi ulaştıracak ki sahip olduğunuz ışık o ışığa sahip olmayan canlar da o ışığa sahip olsun diye değişik şekillerde sizi kullanarak buna yapacak. Ama bunu biz hangi oranda yapıyoruz? Bunu herkes kendisine sorsun. Hangi oranda sahip olduğum ışığı, Tanrı'dan aldığım ışığı insanların aydınlığı için, kurtuluşa kavuşması için gidip anlatıyorum, paylaşıyorum. Hangi oranda davranışlarımla İsa'yı yansıtıyorum? Bunlar herkesin kendine soracağı sorular. Çünkü dünya her zaman bize şunu pompalıyor. Görmeden iman etmem. Önce bana göster inanayım diyoruz değil mi? Normalde insan olarak da. Ama buna rağmen Rab Tanrı çok net bir şekilde öğrencisi Thomas'a da çok güzel söylemişti. Ne mutlu görmeden iman edenlere. Ne mutlu görmeden iman eden. Bakın ben şunu açıkça söyleyeyim. Eğer ben bugün şöyle bir dua etsem, desem ki ya Rab, ya Rab desem, şu içinde bulunduğumuz binanın çatısını bir yukarı kaldır, iki defa döndür, ondan sonra getir o çatıyı yavaş bir şekilde binanın üstüne koy desem. Ve gerçekten de bu söylediğim, aynı söylediğim gibi Rab Tanrı yapmış olsa ne olurdu? Şimdi desem ki ya Rab, bu binanın çatısını bir yukarı kaldır, iki defa döndür, ondan sonra yavaş bir şekilde binanın üstüne tekrar o çatıyı koy desem ve Tanrı da bunu yapsa ne olurdu? Ben size garanti veriyorum, hangi kilisede olursam olayım o kilise tıklım tıklım dolardı. Yani sen bu gerçekleri alıp başkalarına anlattığını düşün. Şöyle şöyle dua edildi ve şu şu şu oldu diye. Ve eminim ki o kilise tıklım tıklım dolardı. Bu kilise de dolardı. Burası da yer kalmazdı. Ve sonra ne yapardık biliyor musunuz? Büyük bir park sorunu yaşardık. O zaman park yeri için dua etmeye başladık herhalde. Onun için değerli kardeşler, ben inanıyorum ki iman bir şeyi gördüğünden dolayı olan bir şey değildir. Bu iman değildir değerli kardeşler. Sadece basitçe gözle görülen bir şeyi görmekten başka bir şey değil. Sadece gözle görülen bir şeyi görmekten başka bir şey değil. Kutsal sözde şöyle okuyoruz. Gözle görülene değil diyor, imana dayanarak yaşarız. Bakın 2. Korintoslar 5:7. Çok güzel söylüyor. Gözle görülene değil, gördüğümüz şeylere değil diyor, İmana dayanarak yaşarız. Yani hangimiz İsa Mesih'i gördü? Görmediğimiz bir Tanrı'ya inanıyoruz. İbraniler 11. bölümde imanı nasıl açıklıyor? Görülmeyeni görmektir diyor iman. İbraniler 11. bölümde. Demek ki iman nedir? Görülmeyeni görmektir. Bu kadar basit. Biz görmediğimiz Tanrı'ya iman ediyoruz değerli kardeşler. Onun için İsa Mesih Lazar'ı ölümden diriltti. 4 günlük ölüydü Lazar. Onu diriltti. Ve ondan sonra Marta'ya ne dedi? Marta'ya 11. bölümde, Yuhanna 11. bölümde şunu söyledi 40. ayette. İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Bakın, iman ettikten sonra Tanrı'nın yüceliğini görüyorsun. Öncesinde değil. Yani önce ben Tanrı'nın yüceliğini göreyim, ondan sonra iman edeyim. Böyle bir şey yok. İman ediyorsun, imanın getirdiği sonuç Tanrı'nın yüceliği önümüzde canlanıyor değerli kardeşlerim. Ve ben bu adamın davranışına hayran kalıyorum. Adam sadece duydu. Sadece duydu. Görmedi. Hiçbir şeyi görmedi bu adam. Sadece duydu ve görmesi gerekmiyordu. Duymak onun için yeterliydi sevgili kardeşler. Şimdi başka bir güzel gerçek daha şu. İsa'ya sesleniyor bu adam. Şimdi İsa'ya seslendikten sonra etrafındaki insanlar şunu mu ona söylediler? Oo, harika, çok iyi yaptın. İsa sana gerçekten de yardım edebilir. Sesini biraz daha yükselt. Şimdi çevresindeki insanlar, adam İsa'ya seslendi ve halk da dedi ki ona, aa, aferin sana, ne kadar da güzel yapıyorsun. Hakikaten de çok haklısın. İsa gerçekten de sana şifa verebilir. Sen sesini biraz daha yükselt. Hayır, ihtiyacı olan bu zavallı kişiye yardım edecekleri yerde ne yaptılar? Bakın, bakın 39. ayete bakın ne diyor bakın. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istediler diyor. Adam sesini daha çok yükselttiğinde adamı susturmaya çalıştılar. Bu ne demektir? Burada pratik bir düşünce var. Bu şu demektir. Eğer içinden gelerek tüm coşkuyla Rab İsa Mesih'e seslendiğin zaman sanma ki insanlar senin bu tutumundan dolayı büyük bir coşku ve heyecan duyacaklar. Hayır. Kesinlikle heyecan duymayacaklar. Sen içten İsa'ya seslendiğin zaman ya da İsa'ya yaklaşmaya çalıştığın zaman kesinlikle heyecan duymayacaklar. Tersine senin cesaretini kırmak için, seni sana hayal kırıklığı yaşatmak için ne gerekiyorsa onu yapacaklardır sevgili kardeşler. Ve ciddi bir şekilde İsa'yı aramaya koyulduğun zaman çevrendeki ses alaylı bir ses olacak. Sen kafayı mı yedin be? Senin beynini yıkamışlar. Biliyor musunuz? Bana öyle dediler. Ben 1979'da evet kararını verdiğimde 8 kişilik bir grup arkadaşım vardı. Recep sen kafayı mı yedin dediler bana. Bir de şunu dediler. Şimdi hep biliniyor ya misyonerlerin adı çıkmış bir şekilde. Hangi misyoner senin kutsal kitabın içerisine 100 dolar koydu diyor. Yani ben iman etmek için birisi geldi bana 100 dolar koydu. Açtım baktım 100 dolar var iman ediyorum dedim. Ve o 8 kişilik gruptaki arkadaşlar beni dışladılar. Sanmayın ki aferin Recep güzel yaptın ya ne kadar güzel bize de anlat bakalım bu nasıl demeyecekler. Hiçbir zaman demeyecekler değerli kardeşler. Burada bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Benim abim de bana hani inancına saygı duyuyorum ama aşırısına kaçma diyordu. Ya değerli kardeşler imanın aşırısı olur mu? Tanrı'ya iman etmenin aşırısı olur mu? Aşırısı varsa hamdolsun. Eğer ben aşırıysam ne mutlu bana. Bir Amerikalı bana diyordu, I'm crazy for Jesus. Yani İsa için çıldırıyorum. Çılgınım. Evet. İstekle, gayretle İsa'ya yöneldiğin zaman, bir şeyler yapmaya koyulduğun zaman, her zaman şeytan engeller koyacaktır. Etraftaki kişileri kullanarak ve dikkat edin. En yakın aile içerisinde bile en yakın kişiyi bile kullanabilir olumsuz yönde sevgili kardeşler. Onun için bakın Pavlos bunu çok güzel dile getiriyor 1. Korintoslar mektubu 16. bölümde. 1. Korintoslar 16:9'da diyor ki Pavlos diyor ki büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı diyor. Yani Rabbin müjdesini, kurtuluş müjdesini anlatabilmek için Tanrı onun önüne bir kapı açtı. Bir imkan açtı. Ama bakın ayetin devamı ne diyor? Ne var ki diyor? Bana karşı koyanlar çoktur. Bakın Tanrı bir taraftan kapı açıyor, bize olanaklar açıyor ama öbür taraftan da şeytan boş durmuyor. En büyük engelleri koyma gayreti içerisinde değerli kardeşler. Bir tarafta tohum ekmeye elverişli ortamlar var, öbür tarafta da uyanık düşmanlar. Engel olmaya çalışan uyanık düşmanlar. Onun için dikkat edin, bu kişiler bazen en yakın kişiler olabilir değerli kardeşler. Onun için bizler aslında böyle bir direnme karşısında ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Ne yapmamız gerekiyor? Bir direnme olduğunda, bir baskı hissettiğimizde, örneğin ben tutuklanmıştım 1988 senesinde, burada söylemiştim herhalde bir iki defa. Ve ben kendi, beni evde bulamayınca ben kendi ayağımla gittim emniyet müdürlüğüne. Süt aldım, püsküvit aldım falan. Çünkü eve gelmişlerdi sivil polisler beni aramak için. Ben gittim ayaklarına ve dördüncü kattaydı emniyet müdürlüğü. Dördüncü katın siyasi şubede. Oraya çıktım. Başkomiser bana dedi ki ya Recep, adın ne kadar güzel Recep. Soyadın Avşar, tam Türk boylarını simgeliyor. Ya sana ben çok açık bir çocuğa benziyorsun. Sana bir soru sormak istiyorum. Hristiyan mısın, Müslüman mısın dedi bana. Şimdi ben orada şunu diyebilirdim. Efendim, ne Hristiyanı ya? Tabii ki elhamdülillah Müslümanım. Ben sadece İngilizcemi ilerletmek için Amerikalara katılıyorum diyebilirdim. Öyle deyip de kurtulanlar oldu. Hiçbir ceza almadan. Ama ben, bak bunu tabii o zamanlar kolay bir dönem değildi. Ama cesaretle söylüyorum burada, büyük bir övünçle söylüyorum. Dedim ki, efendim Hristiyanım. Ama yanlış anlamayın, bir Katolik değilim, Ortodoks değilim, Protestanım dedim. Bana baktı, madem ki çok açık konuştun, alın ifadesini salın gitsin dedi. Bakın değerli kardeşler, gerçekten insanlar bizi bastırmaya çalıştıklarında sesinizi daha fazla yükseltin. Bu adamı hareketi bizim için örnek olsun. Bak adam ne yapıyor? Adam burada okuduk. Değil mi? Adam sesini daha da çok yükseltti diyor. Daha çok yükseltti. Yani baskı altında kaybolup gitmeyelim, kabuğumuza çekilmeyelim. Daha çok sesimizi yükseltelim değerli kardeşler. Bu çok çok önemli bir davranış değerli kardeşler. Onun için adam ey Davutoğlu İsa halime acı diyerek çok daha bağırdı. Şimdi burada İki, bak, bakın 38. ayete bakıyoruz değil mi? 38. ayet ne diyor? 38. ayete baktığımız zaman orada ey Davutoğlu İsa halime acı diye bağırdı diyor. Değil mi? Ondan sonra bir de 39'da diyor ki önden gidenler onu azarlayarak susturmak istediler. Ey Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı diyor. Şimdi ikisi de bağırdı değil mi? 39. ayette bağırdı diyor. Öbüründe de bağırdı diyor. Ama Yunancası farklı. Çok ilginç. Yunancasına baktığınız zaman bakın şimdi adam ilk kullandığı söz normalde bao sözü. Yani 38. ayette kullandığı söz bao sözü. Bao sözü çağırmak, davet etmek. Yani yüksek sesle İsa'yı çağırdı. İsa'yı davet etti anlamında. Ama 39'a baktığımız zaman baktı ki dinlemediler onlar. Baktı ki bir şeyler oluyor. Adamlar dikkate almadı. Onu bastırmaya çalıştı. Adam yine bağırdı. Ama oradaki söz krazo. Krazo sözü. Krazo sözü dedi ki şöyle düşünün bakın anlamak için. Bir hayvanın bir hayvan tarafından parçalandığını düşünün. Ben ormanda bir defa yürüyüş yaparken Ali ile beraber biz bunu yaşadık. Hayvan ciyak ciyak bağırıyor. Acı içerisinde bağırıyor. Demek ki bir hayvan onu parçalıyor belli. Gecenin saat ikisi miydi neydi? Gece yarısı. Biz yürüyüş yapıyorduk Ali ile beraber. Buradaki söz tam bu. Yani acı acı bağırdı anlamında krazo sözü. Yani o daveti bastırmaya çalışınca İsa'ya davet ettiğinde, yüksek sesle davet ettiğinde, onu bastırmaya çalışınca adam acı acı bağırdı. Buradaki anlamı tam bu. Biz de o zaman sesimizi daha çok yükseltmemiz gerekiyor. İsa'yı anlatmak için daha büyük gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu içtenlikle söylemek istiyorum değerli kardeşler. Bu çok önemli, çok ama çok gerekli değerli kardeşler. Evet, bizler kimseyi Rab Tanrı'ya sürükleyemeyiz. Adamı aldılar getirdiler doğal olaraktan. Ama biz adamı sürükleyemeyiz. İnsanı, o adamı alıp İsa söyledikten sonra alın getirin sözünü söyledikten sonra alıp getirmeleri bize pratik olarak neyi gösteriyorlar? Biz kimseyi Rab'be sürükleyerekten getiremeyiz ama Rab'be gelmesine aracı olabiliriz. Bir araç olabiliriz. Kimseyi Hristiyan yapamayız. Kimseyi imanlı yapamayız. Ama iman edebilmeleri için aracı olabiliriz. İnsanlar ne yaptı? Adamı alıp getirmekle aslında onun iman etmesine aracı oldular. Doğru mu? O zaman bize düşen görev nedir? İman hayatında başkalarının iman etmesine her birimiz birer araç olmak zorundayız. Düşünün bakalım. Düşünün. Hangi oranda kişilerin kurtuluşu için araç oluyoruz? Ya düşünün değerli kardeşler. Kalabalık büyük. Bakın. Kalabalık büyük. Koskoca kalabalık içerisinde tek bir kişinin ihtiyacını duyabilecek yeterlilikte bizim Rabbimiz. Yine kutsal kitapta çok güzel bir olay var. Luka 8. bölümde anlatılıyor bu olay. Havra yöneticisi Yairos adında bir yönetici ölmek üzere olan kızı için İsa'ya yaklaşıyor. Doğru mu? İsa da bu haberi alınca evine doğru ilerliyor. Adamın Yairos'un evine doğru ilerlerken kalabalık büyük ve o kalabalık bir şekilde kalabalık içerisinde bir kişi giysisine dokunuyor. Şimdi bu durum içerisinde İsa diyor ki bana kim dokundu diyor. Bakın burada çok önemli bu söz. Bana kimler dokundu demiyor. Bu çok önemli. Bana kimler dokundu demiyor. Bana kim dokundu? Tekil. Kim dokundu diyor. Öğrenciler şaşırıyor. Diyor ki öğrenciler, Efendimiz kalabalık seni çepeçevre sarmış. Seni sıkıştırmış. Yani aslında herkes sana dokunuyor. Yani ne biçim bu saçma soru? Bana kim dokunuyor? Ama hayır. İsa ısrarla diyor ki 46. ayette 8.46'da Luka 8.46'da diyor ki özellikle birisi bana dokundu diyor birisi. Birileri değil, birisi bana dokundu. Bu harika bir şey gerçekten de. Sadece o koskoca kalabalık içerisinde tek bir kişi İsa'ya dokunabilmişti. Bakın bu şunu gösteriyor. 7 milyar nüfus olduğu söyleniyor dünyamızda değil mi? Bu 7 milyar nüfus içerisinde senin ihtiyacına, yani senin çığlığını duyup ihtiyacına uzanabilecek yeterlikte olduğunu gösteriyor Rabbimiz. Yani bu dünyada tek başına sen olsaydın, diyelim ki Hasan, bu dünyada tek başına ve Tanrı İsa Mesih'i Hasan'ın kurtuluşu için de gönderirdi. Yani bu neyi gösteriyor bize? İnsan olarak o kadar önemliyiz, o kadar değerliyiz değerli kardeşler. Bir tek kişinin seslenişine bile elini uzatabilecek yeterlikte hamdolsun. Bu büyük bir sevgi. Gerçekten büyük bir sevgi. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Altını çizerek söylemek istiyorum. Rabbimizin her zaman sizin için zamanı var. Her zaman. En küçük şeylerle bile ilgilenen bir Tanrı hamdolsun. En küçük şeylerle. Bakın. 46. mezmurda Sami Yeremia'dan okudu. Aslında benzer güven konusunun güven konusunu destekleyen bir bölüm. 46. Mezmur 46:1'de diyor ki, Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür diyor. Sıkıntıda, bakın, hep yardıma hazırdır. Hep. Senin zamanın olabilir, olmayabilir. Zaman, bazen benim de zamanım olmayabilir. Ki her şeye zamanımız var ama yanlış anlamayın değerli kardeşler, Rabbin sözünü oturup da okumaya zamanımız yok. Her şeye zamanımız var, oturup da dua etmeye zamanımız yok. Ama bak Tanrı ne diyor? Bizi seven Tanrı ne diyor? Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Tanrı her zaman benim için hazır. Ve bekliyor değerli kardeşler. Ve dilenciye soruyor. Bakın güzel bir soru. Senin için ne yapmamı istiyorsun diyor 41. ayette. Senin için ne yapmamı istiyorsun? Ben inanıyorum ki değerli kardeşler, Tanrı bugün şu an aynı soruyu Hatice'ye soruyor. Hatice diyor, Marita diyor, Kerstin diyor, Alman kardeşimizin ismi Miri diyor, Sami diyor, İshak diyor, Filiz diyor, Filiz'in arkadaşı diyor, neyse, Miriam, Aytaç, Ayşo, Kristina, Ayşe, Hasan, Enver. Aynı soruyu soruyorum. Senin için ne yapmamı istiyorsun Hatice? Bakın düşünün. Ayşe, Tanrı diyor ki senin için ne yapmamı istiyorsun? Bakın hepimizin istekleri farklı olabilir. İçinizde bulunduğu durumu ben bilmiyorum. İçinizde bulunduğu durumu ben görmüyorum. Ama Rab biliyor ve görüyor. Ve Tanrı bugün size soruyor. Senin için ne yapmamı istiyorsun? Bu kadar açık. Binlerden su getirme. Binlerden su getirme. Çok açık, çok net bir şekilde. Bu adam ne yaptı? Görmek istiyorum dedi. Açık, net. Ben onun için her zaman diyorum ki kısa, öz duaları çok seviyorum. Kısa ve öz. Petrus da batarken imdat dedi, kurtar beni. O kadar. Hep diyorum, devam etseydi bu olup giderdi. Duasını daha götürmeden Rabbi. Bu kişi aynı şekilde değerli kardeşler. Tanrı soruyor ya, değişmek istemez misin? Aynı şekilde kalmak istiyor musun? Aynı şekilde kalmak zorunda değilsin Ayşe, Aytaç, Kristina, Ayşe, Hasan. Şu an içinde bulunduğun durumda kalmak zorunda değilsin Hatice. Rab diyor, değişmek istiyor musun? Senin için ne yapmamı istiyorsun? Siz içinizden bunu dile getirin. Ya Rab, ben şundan, bundan kurtulmak istiyorum. Bir takım bağımlılıklar var hayatımda örneğin. O bağımlılıklardan özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Kıskançlıktan özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Öfkeden özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Dedikodu yapmaktan özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Kendimi öne çıkarıp insanların beğenisini kazanmaktan. Hani bazıları var ya kendini öne çıkarmaya çalışır her zaman. İnsanların beğenisini almaya çalışır. Bundan ben özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Beni temiz kıl ya Rab. Değişmek istiyorum. Hayatımla, davranışımla seni daha çok hoşnut etmek istiyorum. Cesaretiniz var mı bunu söylemeye? Rab soruyor. Değişmek ister misin? Bakın, çok sevdiğim bir ayet. Çok seviyorum. Süleyman'ın meselleri ya da Süleyman'ın mersiyeleri neyse. 28. bölüm. O ayeti yalvarırım ezberleyin. Bakın bu ayeti %100 ezberleyin. Bu bizi, biz insanı harika bir şekilde ifade ediyor. Zayıf olan noktamızın ne olduğunu bize gösteriyor. Bakın 28 ayet 13. 28 ayet 13. Bakın ne diyor. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz diyor. Yani kamufle etmeye çalışırsan başarılı olamazsın. Bakın burası çok önemli. İtiraf edip yani hani 1. Yuhanna mektubunda bu tövbe sözünü kullanırken bir kelime kullanmış değil mi? Homo logeo sözü. Homo logeo. Yani aynı şeyi söylemek. İtiraf etmek. İtiraf edip, itiraf eden merhamet bulur diyor. İtiraf eden merhamet bulur. Bakın, bir kişinin açıkça söylemesi, ya Rab ben bunu yaptım, beni bağışla demesi çok önemli ve gerekli. Ama burada asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Altı çizilmesi gereken. Bakın, itiraf edip bırakan merhamettir. Olay bu. Bu. Biz itiraf ediyoruz ama bırakma yönünde çaba yok. Gayret yok değerli kardeşler. İtiraf ediyoruz emne basma tulumba gibi. Ama bırakma olayı yok. Aynı konuda defalarca Tanrı'na gel. Ya gelmek de yanlış bir şey yok. Sakın yanlış anlamayın. Bin kez de aynı konuda gelebilirsin Rabbi. Ama değerli kardeşler, o yönde, bırakma yönünde gayret içerisinde olmazsan bunun hiçbir yararı olmaz sana. Bu zavallı kör İsa'ya hiç dokunmadan gerçek ışığa kavuştu. Bu adamın fiziksel anlamda ışığa kavuşmuş olması bize şunu gösterir aynı zamanda. Ruhsal anlamda da, ruhsal kapsamda da ışığa kavuştuğunu gösteriyor değerli kardeşler. Ruhsal kapsamda. Onu resimliyor aynı zamanda. Sadece fiziksel anlamda kurtuluşunu değil, ruhsal kapsamda da kurtulduğunu açıklıyor bize. Ve çünkü o adam fiziken kördü ama biz de ruhsal açıdan körüz. Aynı zamanda ruhsal açıdan da kördü. Dedik ya, herkes günah işledi, Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı. Bakın, şeytanın bütün hayatı boyunca yapmaya çalıştığı bir şey var. Açar mısınız Korintoslar 2. Korintoslar mektubunu? 2. Korintoslar mektubunu lütfen açın. Orada aslında şeytanın bu yeryüzündeki görevini harika bir şekilde bize açıklıyor. 4. bölüm. 2. Korintoslar 4, ayet 4. 4:4. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Tanrı'nın diyor, görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı iblis onların zihinlerini kör etmiştir diyor. Ne yapıyor? Bakın aslında şöyle düşünün. Allah'ın müjdesi, kurtuluş haberi aslında pırıl pırıl parlıyor. Doğru mu? Ama şeytan ne yapıyor? Bu parlayan müjde, parıldayan kurtuluş haberi insanların yüreğine gidip ulaşmasın diye araya bir takım engeller koyuyor. Örnek düşünün. Şimdi hava karanlık değil mi? Güneş yok mu? Hasan var mı? Güneş yok mu? Gözükmüyor. İkincisini kabul ediyorum. Güneş var ama gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Araya karanlık bulutlar girmiş. Bulutların tepesine çıkarsanız uçakla ışığı orada göreceksiniz. Nasıl ki güneşin ışınlarını kara bulutlar engel oluyorsa iblis de bu iyi haber, kurtuluş haberi gidip canları kurtarmasın diye insanların zihinlerini kapkaranlık duruma getiriyor. Engeller koyaraktan. Ama Rab değerli kardeşler dünyamıza bakın Yuhanna 1:9'da işte bunun için Yuhanna 1:9'da diyor ki Yuhanna 1. bölüm 9. ayette tüm insanlığı aydınlığa kavuşturmak için dünyamıza gelen gerçek ışık diyor. Bakın İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesindeki tek amaç buydu. Karanlık olan yürekler ışığa kavuşsun diye. Amin. Gerçekten bu hepimizi sevindirsin değerli kardeşler. Evet. Evet. Fiziksel açıdan görüyorum diyebilirsin. Son olaraktan noktalayacağım. Fiziksel açıdan görüyorum diyebilirsin ama ruhsal açıdan kör olabilirsin. Benim tek arzum ruhsal gözlerinin de açılmış olması, iman ederek sonsuz yaşama sahip olmandır değerli kardeşim. Onun için bugün İsa Mesih bu kör olan gözler için ne yaptıysa, kör olan canlar için de aynısını yapmak istiyor. Kör olan canları da ışığa kavuşturmak istiyor. Beni 1979'da kavuşturdu. Seni ne zaman kavuşturdu Hatice? 97'de. Hepimizi en tazesi Aytaç'tır aramızda. Değil mi? Birkaç. 9. ayın 6'sı. Guns Fresh. Baby. Bebek. Değil mi? Tabii. Tabii önce sütle başlayacaksın. Doğru. Süt çok önemli. Onun için bakın. Matta 6. bölüme baktığımız zaman 22 ve 23. ayetlere Matta 6, 22-23'te şöyle diyor. Gözünüz sağlamsa diyor, dikkat edin. Gözünüz sağlamsa tüm bedeniniz aydınlık olur. Doğru mu? Göz sağlamsa beden de ışığı görüyor demektir, değil mi? Ama bakın dikkat edin. Buna göre diyor, içinizdeki ışık karanlıksa, yani ruhsal açıdan körsen, ne korkunçtur diyor o karanlık. Sami duymadı ayeti, tekrar söyleyeyim. Matta 6, ayet 22 ve 23. Çünkü önemli bir ayet. Dikkat edin. Gözünüz sağlamsa tüm bedeniniz aydınlık olur. Buna göre içinizdeki ışık diyor. İçinizdeki ışık, yani ruhsal kapsamda, ruhsal açıdan eğer körsen bu karanlık çok daha korkunçtur diyor. Onun için önemli olan bedensel görmek değil, ruhsal olarak iç canın kurtulması, ışığa kavuşması. Tanrı ışığa kavuşturmak istiyor bizi, gerçekleri görebilmek için. Demek ki son olarak da şunu söyleyeceğim, iki şeyi söyleyeceğim. Bu adam ışığa kavuşmadan önce İki önemli şey gördü. Işığa kavuşmadan önce. İki önemli şey gördü. Ne gördü bu? Birincisi, bu adam birinci olaraktan ihtiyacının ne olduğunu gördü. Dikkat edin. İhtiyacının ne olduğunu gördü. Şimdi sen değerli kardeşim, şu an içinde bulunduğun ihtiyacın ne olduğunu biliyor musun? Neye ihtiyacın var şu anda? Demek ki önce ihtiyacımızın ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Nedir asıl ihtiyacımız? İkinci nokta, önünden geçen fırsatı görmüştü bu adam. Yani İsa'nın önünden geçmesi büyük bir fırsattı. Bu fırsatı görmüştü ve bu fırsatı değerlendirdi. Fırsatı kaçırmadı. Cesaretle adımını attı. Biz insanlar için mümkün olmayan, değerli kardeşler, Rab Tanrı için mümkün olduğunu inanmaya cesaretiniz olsun. Bizim için imkansız olabilir ama Tanrı için mümkün. Bu cesaretle Rab'be yaklaşmaktan, fırsatları değerlendirmekten hiçbir zaman geri durmayalım değerli kardeşler. Ve okuduğumda anladığım kadarıyla İsa Mesih, dikkat edin, oradan bir daha hiç geçmedi. İsa bir daha oradan hiç geçmedi. Bu ne demektir? Demek ki fırsatları ne kadar kolay bir şekilde geçirebiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Bu kadar kolay bir şekilde fırsatları kaçırabiliyoruz. Adam inat edip kalsaydı evde fırsatı kaçıracaktı. Rab önümüze fırsatlar sunuyor. Kıymetini bilelim. Ve değerlendirelim değerli kardeşler. Bakın Rab'be seslenen, Rab'be yakaran herkes kurtulacak diyor. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Fırsatı değerlendirelim. Burada 8. bölümün son ayetlerine bakacağım. Okuyacağım sadece. Burada güzel bir ilke var. Bu hepimizin hayatında olması lazım. Bakın şimdi dikkat edin. Adım adım. İsa sordu adama. Senin için ne yapmamı istiyorsun? 41. ayetin sonu. 42. ayette Adam dedi ki gözlerin görsün. İsa dedi ki imanın seni kurtardı. Adam o anda yeniden görmeye başladı. Ve Tanrı'ya, Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Ve bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu. Bakın burada çok önemli bir ilke var. Adam birincisi karanlıktaydı, yaşam ışığına kavuştu. Doğru mu? Yani iman etti ve yaşam ışığına kavuştu. Ama iman edip yaşam ışığına kavuşmakla yerinde kaldı mı bu adam? Aa. Ne yaptı? Bakın ne diyor. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Ha, kurtuluşun bize getirdiği sonuç ne? Kazandırdığı sonuç? Kurtardı bizi ama ne için? Onun ardından gitmek için bizi kurtardı. Ve Tanrı hayatıyla, yaşamıyla o yürüyüşü, o yaşam biçimi Tanrı'yı yüceltti diyor. Ve sonuç ne oldu? O Tanrı'yı izlemek, Tanrı'nın ardından gitmek, Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşamak ne getirdi? Bereket getirdi. Bakın ne diyor son ayet? Bütün bunu görenler, bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu. Bakın, adam karanlıktan ışığa kavuştu. İsa'nın ardından gitti. Yaşam biçimi, bunu görenler Tanrı'ya yücelik getirdiler. Demek ki kurtulan Recep'in tek bir amacı var. Rab Tanrı'ya yücelik getirmek. Ve ben Tanrı'ya yücelik getirdiğim zaman başkalarına da bereket olmak. Değerli kardeşler, lütfen herkes sorsun kendisine. İman ettim, kurtuldum, güzel. Rabbi izliyor muyuz? Rabbin ardından gidiyor muyuz? Lütfen kendinize sorun. Rabbin ardından gidiyor muyuz? Ve bizim Rabbin ardından gidişimiz Tanrı'ya yücelik getiriyor mu? Eğer yücelik getiriyorsa senin çevrendekiler için büyük bir bereket olacaktır. Ve Rab Tanrı'ya yücelik getirecektir. Demek ki bize verilen hayat yan gelip yapmak için değil, başkalarına bereket olmak için. Bereket olmak için yaşayın. Başkalarına bereket olmak için yaşayın. Ben bunu size söylemek istiyorum. Değerli kardeşler, çok 67. mezmur son ayeti okuyacağım size. 67. mezmurda 67. mezmur 67. mezmurun ilk ayetleri şöyle diyor. Bakın, Tanrı bize inayet etsin diyor. Tamam mı? Tanrı bize inayet etsin. Kayrasını göstersin. Bolluk versin. Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Tanrı bunu yaptı mı? Evet. Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın ışığı üzerimizdedir. Tanrı çocuklar olarak. Doğru mu? Ama Tanrı bunu ne için yaptı? Bakın ikinci ayet yanıtını veriyor. Bunu ne için yaptı? İkinci ayet diyor ki, öyle ki diyor, yeryüzünde yolun bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Demek ki Tanrı'nın ne kadar güçlü bir Tanrı olduğunu bilinsin diye senin sahip olduğun değerler senin hayatında yansıması lazım. Nokta. Rab bereketleri başkalarına bereket olmak için. Eğelim yüreklerimizi. Eğelim yürekleri. Bilmiyorum, her zaman bunu söylüyorum. Hangi noktadasınız son zamanlarda? Tanrı ile ilişkiniz hangi noktada? Tanrı'nın sözüyle olan ilişkiniz hangi noktada? Bilmiyorum. Ama size sadece bir fırsat veriyorum. Tanrı soruyor. Ne yapmamı istiyorsun? Hiç bin dereden su getirmene gerek yok. Rab ben bunu istiyorum. Söyle. Eğer Rab için de uygunsa yapacaktır bunu. Şüphen olmasın. Rabbin isteği ise olacaktır. Öbür tarafta da düşünelim. Rabbin bize verdiği değerleri hangi oranda başkalarına götürüyoruz, onlara bereket oluyoruz. Bunu da düşünün ve Sami 15-20 saniye sonra duayla toplantımızı kapatır değerli kardeşlerim.